Ayrım 4. Olduğu kadar güzellik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 37. İşe çıkılacak gün. Aslında üniversiteliyim ben. Bakma, mezun da olacaktım da kısmet değilmiş işte. Kaydımı yaptırdım. Bir ay derse ya gittim ya gitmedim ki peder beyi kaybediverince. İşler karıştı. Annem dön dedi. Ben olmaz dedim. Para mı var oğlum dedi. Neyle okutayım seni Ankara'larda? Ben dedim, hem çalışırım, hem okurum. Nah çalışırsın, nah okursun. Kolay mı o işler? Halbuki ne biçimde sevinmiştim üniversiteyi kazanınca. Susurluğun her biri birbirine benzeyen sokaklarından, dayımın nalbur dükkanının tiner, toz ve metal kokan karanlığından, her gün yağdan vıcık vıcık olan saçlarımdan ve o küçücük memleketin kıyamet gibi kalabalığından kurtuldum diye. Sonuca internet kafeden baktıktan sonra ilk annemi aramış. O gece ilk kez sabaha karşı ve sarhoş gitmiştim eve. Rahmetli peder de nur içinde yatsın, hiçbir şey dememişti. Hem havası vardı bir kere, Macar dili okuyacaktım. Hiç yüzünü görmediğim insanların bir sırmış gibi yalnızca kendi aralarında konuştukları bir dili öğrenecek. Belki de bitirince kapağı oraları atıp kefeni yırtacaktım. Bir de güzelinden bir Macar kızıyla evlendim mi? Şöyle, şöbiyet gibi. Oldu mu? Olmadı. Okurum ben dedim anneme. Hem çalışır hem okurum. Ayağıma kadar gelmiş fırsat. Tepilir mi? Uğraştım da. Önce su arıtma cihazı sattım. Bir ağacın çilekeş gövdesine zımbalanmış ilanın peşine düşüp. Giyindim, tarandım, görüşmeye gittim. Mini etekli kızlar açtı kapıları. Takım elbiseli adamlar görüştüler benimle. Uzun uzun vizyon dediler, misyon dediler, supervisor dediler, prim dediler. İkna oldum, güzel laflardı hepsi. Kapı kapı gezip su arıtma cihazı satmaya uğraşacak, azıcık yanaşır gibi olurlarsa içeri girip aleti denetecek. Onları demir yalamışsın gibi içini kamaştıran şebeke suyundan içirip bu suyun ab-ı hayat olduğuna ikna edecektim. Bizi bir minibüse doldurup Ankara'nın dört bir tarafına dağıtıyorlar. Hepimize mahalleler, sokaklar verip gidiyorlar. Akşama da gelip aynı yerden kalanlarımızı topluyorlardı. Ama kapıları, mini etekli kızlar, takım elbiseli adamlar açmıyorlardı. Postacı ve yöneticiden başka kimsenin uğramadığı yaşlılarla yalnızlar. Annesi evde yok, komşuya kadar geçmiş, lazımsa çağıracak çocuklar. Ocakta yemeği olanlar, müsait olmayanlar, pazarlamacıdan ikra edenler. Siktirtme suyunu da cihazını da diyenler. Oturmuş bizleri bekliyorlardı televizyonları karşısında. Ama hiçbiri almaya yanaşmıyordu. 1,5 ay yaptım. Dolaşmaktan tabanlarım şişiyordu bütün gün. Onca zaman boyunca ancak bir tane satabildim. Üstelik onu da ilk hafta satmış olmasaydım belki de 1,5 ay bile dayanmazdım. Umut çok garip bir şey. İnsan olduğundan daha aptal etmeye yetiyor. Sonra bizim oralardan Bandırmalı bir çocukla tanıştım. Oralarda pek haz etmeyiz biz Bandırmalılardan. Onlar da bizden elbet. Ama gurbette olunca memlekette bıraktığın mesafeler kısalıyor. Kapanıyor hatta. Tanıştık işte bir vesileyle. Düzgün bir çocuktu. Gel dedi. Korsan kitap işinde temiz para var. 3 liraya aldığını 5 liraya okutursun. Gidip kitap evlerini gezsen 10 liradır onun etiketi. Peynir ekmek gibi gidiyor. Sermaye diye koyacak 3 kuruşum yoktu. Sermayeyi bırak, taksidi yatırmazsam yurttan dağıtacaklardı. İlk 1 ay yarıcı gibi çalışırsın yanımda dedi çocuk. Senden kestiğim kadar parayla ortak olursun işi. Sonra da kârımızı bölüşürüz, ona göre. İkna oldum, güzel hesaptı. Epey gitti o iş. Elim 3 kuruş para görünce okul geldi aklıma. Gidip vizelere gireyim bari diye düşündüm. Okula gittim. Fotokopiler, notlar çektirdim. Sınav tarihleri kaydettim. Sınıf arkadaşlarımdan telefon numaraları aldım. Eve gelip bir heyecan notları açınca içimde bir ışık söndü. Kararıp kaldım. Saatlerce uğraştım. Evirdim, çevirdim. Adamlar basbaya başka bir dil konuşuyorlardı, şakası yok. Üstelik İngilizce falan gibi bir şey de değil, bir tuhaf. Hani yabancı dil deyince İngilizce falan gibi bir şeydir sanmıştım ben. My name is... How are you filan. Biliyoruz. Konuşuyoruz o kadar. Evelallah. Çabaladım, ettim, öyle okudum, böyle okudum, altlarını çizdim. Okudum, tekrar yazdım. Yok, olmadı. O zamandan bir, annevem Orhan. Diyakvag yok yazmayı öğrendim. Bir de kösönöm demeyi. Onun nasıl yazıldığını bile bilmiyorum. Yine de hemen yılmadım. Test yapacakmış denen hocaların sınavlarına girdim, çıktım. Kısmet olmadı. Öğrenemedim geberisinin dilini. Öğrendiğim kadarıyla da adımı söyleyemedim hiçbir Macar'ı. Öğrenciyim diyemedim. Zaten kösönöm diye teşekkür mü edilirmiş? Ne biçim bir dil. O sene bahara doğru temelli vazgeçtim okuldan. Para kazanmak tatlı geliyordu. Cebeci'de tren yoluna yakın bir ev tuttum. Tek oda. Tren geçtikçe yerin altında lavdan bir canavar kıpırdanıyormuşçasına sarsılan küçücük evimde keyfim yerinde gibiydi. Düzenimi bir kurayım, dönerim okula da elbet. Değil mi ki parasızlıktan okuyamadım? Parayı kazanınca canım isterse dönüp bitiririm. Ciddi ciddi bıraktım okulu. Öğrenci kimliğine bir vakit daha takıldım ama metroda, otobüste, öğrenci indirimi yapan cebeci dükkanlarında. Sonra ya Mayıs'tı ya da Haziran. Bir gün irice bir adam geldi. Dikildi tezgahın önünde. Buyur abi, baktığın özel bir şey var mı diye sordum kafamı boyunca kaldırıp. Ortasından yarılıp, nazlı nazlı devrilen bir ağaç gibi eğilip, koli mukavvasından yapılmış tezgahtan bir kitap aldı. Ama aldığı kitaba bakmadı bile. Kitabı elinde sallayarak, kardeş dedi. Kardeşin şeysini iki ölçü uzatınca tedirgin oldum ama belli etmemeye çalıştım. Size demedik mi bunu kaldırın buradan, illa kötü mü olalım? Tipini süzdüm. Zabıtaya benzemiyordu. Zaten zabıta öyle nazikçe, hele de bir başına gelmez. Sokağın başından görünüverdi mi, kamyonetin önünde sürü sıra yürüyerek öten telsizleriyle gelir ve küfürleriyle tezgahları teker teker kasaya atar. Ama adam iriydi, diklenemedim. Bize kimse bir şey demedi deyip tezgaha yaklaşan müşteriyle ilgilenmeye başladım. Osmanlı saraylarındaki çılgın ortamları anlatan kitaplar çok giderdi o zamanlar. Müşteri gidene kadar elindeki kitabı sallayarak başımda bekledi. Kadın gidince dişlerini sıkarak mırıldandı. Kaldırın bunu. Bir daha böyle gelip insan gibi konuşma. Geldi de. Bandırmalı yoktu o gün yine yanımda. Tezgahta yalnızdım. İlk gelişinden birkaç gün sonraydı. Sokağın başında adamı gördüm. Yanında başka adamlar da vardı. Homurdanıyor, ters ters bakarak yaklaşıyordu. Kaçsam diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Yiğitlik edeceğimden değildi. Güpegündüz sokağın ortasında bir vahşilik yapmazlar diye düşündüm. Ankara'da daha yeni sayılırdım tabii. Homurtuları bağırışlara dönüştü iyice yaklaştıklarında. Sürünün lideri olduğu anlaşılan iki gün önceki herif, mesafesini yakalayınca bir tekme yapıştırdı tezgahı alttan. Tezgahın üstündeki kitaplar topraktan fışkırırcasına saçıldılar yere. Ben sanki her gün tezgahıma tekme atılıyormuş gibi soğukkanlılıkla kitaplarımı yerden toplamaya çalışırken, bu kez içlerinden biri elime topladığım kitaplara tekme attı. Bu diğer sansarları leş başına davet eden bir işaret sayıldı. Hepsi birden üzerime sökün ettiler. Yerde ana rahminden henüz çıkmış gibi kapanmış yattığım halde, artık acıyı hissetmeyinceye kadar vurdular, dövdüler. Birileri döverken öbürlerine dövecek yer kalmıyordu artık. Boşta kalanlarsa yerlere saçılmış kitaplarımı yola, arabaların altlarına tekmeliyorlar. Kıbrıs çıkartması filmindeki Rum askerleri gibi neşe içerisine saldırıyorlardı. Neden sonra bıraktılar. Her yerim dökülmüştü ama burnum bir başka acımaya başladı. Kırılmış. Epey bir oturdum kırık burnumla kaldırımın kenarında. Bir vakit sonra bandırmalı geldi. Benim burnumun ve kitapların halini görünce vaziyeti anladı. İyi çocuktu bandırmalı. Bana acıdı. Kitapları hiç düşünmedi bile. Mala gelsin dedi. Cana zaten gelmişti. Yapacak bir şey yok. Beni aldı. Numune'nin aciline götürdü taksiyle. Dikişler, şunlar, bunlar. Anlamıştık artık. Bandırmalı da ben de biliyorduk. Korsan kitapta ekmeğimiz kurumuştu artık. Tam elimiz 3 kuruş para görmüştü ki ona da üşüştüler. Geçinmemizden ettiler bizi. Bir türlü yolunda gitmiyordu işler, dinine yandığım yerinde. Turgay'la da o vakitler tanışmıştım. Küçücük tezgahında, Avrupa'dan, gümrükten, Milano'dan, Paris'ten diye bağırarak sattı. Kolpa parfümlerle yanımızda iş tutan bir çocuktu Turgay. Atları morarmış gözlerim ve önümü görmemi engelleyecek kadar kocaman burnumla Kızılay'da avare dolaşırken karşılaştım onunla bir akşamüstü. Olanları duymuş, çok üzülmüştü. Zaten Kızılay çakal yuvası olmuştu. Bu şerefsizler, garibanın kazanacağı 3 kuruş ekmek parasına bile göz dikerlerdi. Avanta yiyemedikleri için tezgaha saldırmışlardı. Zaten o da bu pezevenklerden artık iyice yılmıştı, falan filan. Aldı beni içmeye götürdü. Yedirdi, içirdi. Kafalar şerbetlenince de bu halde gidilmez deyip beni evine buyur etti. Zaten kirayı veremediğim için kendi evime hırsız gibi giriyordum. Alt kattaki ev sahibine görünmemek için dış kapıyı okşayarak, dualar ederek açıp, ayakkabılarımı çıkarıp, otomatiği yakmadan eve çıktığım oluyordu artık. Durum kötüydü. Turgay'ın ise durumu bir tuhaftı. Evi tıklım tıklım eşya doluydu. Üstelik hepsi de pahalı, kıymetli şeylerdi. Hiç yoksulluktan şikayet edecek bir hali yoktu. Neyine ağlanıyordu anlamadım gitti. Kimin evinde 4 tane televizyon, 3 tane bilgisayar var? Tek başına adam niye bunca şeyi alsın? Koysun evine müze gibi. Sabaha karşı kafalar iyiden iyiye güzelleşince, baklasını döktü ağzından Turgay. Meğer akşam üstüne doğru tezgahı kapattıktan sonra doğruca eve gelir, spor ayakkabılarını giyer, gece yarısına kadar Sakarya'da, şurada burada dolanır. Gece yarısını geçti mi de, önceden aklına kazıdığı evlere girermiş. İhtiyacı kadar olanı alıp sabaha karşı dönermiş evine. Hiçbir tehlikesi yokmuş bu işin. Zaten bir sprey varmış. Baktı ki ev kalabalık, sıkı verirmiş herkesin burnuna doğru birer fırt. Sonra işine gücüne bakarmış. Büyük büyük götürenler beyefendiymişti. Turgay'ın yaptığına mı hırsızlık denirmiş? Bankaların içini boşaltanlar. Bir kere milletvekili olup ölene kadar mebus maaşı alanlar. Atadan babadan kalanlarla hiç çalışmadan sefahat içinde yaşayanlar hırsız değilmişti. Turgay'ın çaldığı 2 televizyon, 2 bilgisayar mı hırsızlıkmış? Sabaha kadar işledi beni. Gel dedi, benimle çalış. Ben çalışırım, sen erkete kalırsın. Yaramaz bir durum oldu mu benim telefonu çaldırırsın. Ben de uzamanın yolunu ararım. Sonra belirlediğimiz bir yerde buluşuruz. Yok bunu yapamam ben, korkarım. Olmaz dedim. Neyine olmaz ulan dedi Turgay. Sinirlendi. Ama öyle kızdığı için değil. Teşvik etmek için mahsusçuktan sinirlenmiş gibi. 3 gün sonra zaten sokakta kalacaksın. Hem gelir burada kalırsın. Hem de cebin 3 kuruş para görür. Yalan mı? Değil. Gerçekten yalan değil. 3 gün bile fazla. Şimdi Turgay'ın evinden çıkıp eve gitsem, bütün eşyamı kapının önünde bulabilirdim. Hatta civarda oturan öğrenciler, onları atılmış eşya sanıp, işe yarayanları çoktan kendilerine almış olabilirlerdi bile. Açtım. Param bitmişti. Ve gelecek. Beklediğim herhangi bir kaynak yoktu. Elde kalan kitapları, bir köşede satmaya kalksam yok. O da olmaz. Hiçbiri yüzüne bakılacak gibi değil artık. Peki dedim. Madem öyle, bir süre bir deneyeyim. Olmazsa, işime gelmezse bırakırım. Öyle ya. Ve böylece girdim bu işe. Anlaşmamız çok kesindi. Ben evlere girmeyecek, erkete de kalacaktım. Turgay ne bulursa toplayacak çıkacaktı. Topladığımız malları, pazar günleri, kalenin Çinçin tarafına bakan sur dibinde, güneş doğmadan kurulup dağılan, hırsız pazarında satacak, parayı da 70'e 30 bölüşecektik. Hiç yoktan iyiydi bu benim için. Hem hiçbir şey yapmayacak, suça bulaşmayacaktım. Hem de illaki 3-5 bir şeyler kazanacaktım. Üstelik Turgay'ın yanında da kalabilecektim. 3 aya yakın yaptım bu işi. Gündüzleri ikindiye doğru uyanıyor, sefa pezevenkleri gibi keyifle, uzata uzata kahvaltımı yapıyor. Sonra da dışarı çıkıp avarelik ediyordum. Akşamüstü Turgay'la buluşuyorduk. O aralar dadandığımız muhitte, sokak sokak dolaşıp keşif yapıyorduk. Turgay gördüğü her şeyi defterine not alıyordu. Girişte ve bahçede kameralar var. 2. kata kadar korkuluk, 3. kat müsait. Arka cephe 4. kat camını aralık bırakıyor. Banyo penceresi geniş, uygun. Karakolun çaprazı, bu ve yanındaki 2 apartman sakat. Aldığı notların hepsine ben de şöyle üstünden bir göz atıyordum. Benim de görevim çok önemliydi. Turgay evden elleri dolu çıkıp geldiğinde, En kestirme nereden caddeye çıkılır? O bir eve girdiğinde kimsenin gözüne batmadan nerede oturup beklenir? Bu yakınlarda, o civarda, en son hangi evlere girdik? Hepsini şifreli not ediyordum. En zor kısmı Turgay eve girdiğinde dışarıda beklemekti. Gecenin o saatinde tek başına sokakta durup duran bir adam, kesinlikle her şeyden habersiz insanların uyuduğu bir eve girmiş hırsızdan, daha büyük tehlike altında oluyordu. Bazen yanımdan bekçi geçiyordu. Durup ne iş olduğumu soracak olsa, ben ondan önce davranıp, kavga ettik, beni evden attı kahpe diye bekçiye yaklaşıyor. Sonrasında da, sizin de işiniz ne zor böyle, gecenin bir yarısı, hırsızı var, uğursuzu vara bağlıyordum. Sarhoşlar görüyordum bazen. Kimi tek başına, kimi ikili üçlü gruplar halinde. O zamanlarda onları daha çok uzaktayken fark edip yüz koyun yere uzanıyordum. Çünkü gecenin o tehlikeli vaktinde yüzüstü yere uzanmış bir adama kimse bulaşmaz, köpekler bile. Eğer çok hareketli, geleni gideni bol bir yerde bekliyorsam, o zaman da kaldırımın kenarına tünüyor, başımı dizlerimin arasına alıp sarhoşmuş gibi öyle oturuyordum dakikalar, saatler boyunca. İşi kıvırmıştım. 4. ayrımın sonu. Sayfa 44.